Ayrım 18.
Son yıllarda Ankara'nın en ünlü Amerikan pazarlarının müşterisi. Oradan aldığı perukları takıyor. Naylondan yapılma peruk en ince ışık sızıntısını kaçırmıyor. Bir ışıldamadır gidiyor annesinin başında. Dudaklarının açık çilek pembesi, sedefli rujla daha belirlenmiş pörsüyüşü, yorgunluk, çökmüşlük veriyor annesine. Karlı Erzurum'un genç dediği dedik ilkokul öğretmeninden kalanlar epeyce tanınmaz. Size garip gelen şu anne, ille de kişi karşı çıkışının somut koşullarını kendi yaşamında taşısın istiyorsunuz. Sizce ben zorluk çekmedim. Bazı şeyler sormak isterim size. İclal öğretmeni hatırlar mısınız? Kaç kış boyu öteki arkadaşlarınızla onun değişik açılardan anlattığınız, dostça olmasına çalışsanız da bağışlamasız bir kine dönüşü veren konuşmalarınızı düşünür müsünüz? Babamla bizle olan ilişkilerinizdeki söz geçirme, hayır dedirtmeden evet dedirtebilme kaygısıyla yaptığınızı sonradan öğrendim bunu. İçtenliği, uydurmalığı bizlerin anlayabileceğimizi düşünmediniz mi? Hiç olmazsa birimiz sezebilirdik, büyüyecektik. Davranışlarınız sizin katınız insanların ilişkilerindeki hesaplı sevgiyi, yumuşak acımasızlığı anlatmaya yetti bana. Gönül bolluğunuz kanınızı ilk elden taşıyanlara bile kısıtlamalarla sunuldu. Eviniz, kocanız, çocuklarınız öndeydi daima. Ben, ben, ben diyordunuz. Benim çocuğum, benim kocamdan öteye duyarlılığınız, dertlenmeniz yoktu. Ben, ben, ben derken, kentleri kapıları belli semtleri örtüp çekilirken hep böyle olacağını sanıyordunuz. Ben savunusunun çürüklüğünü görmeyecekler mi sanıyordunuz yetiştirdikleriniz? Nasıl böylesine kendinize olan düşkünlüğünüzde güvençli kıldılar sizi? Her ailede 3-5 kuşakta bir şaşılası kişiler yetişir. Kan ağacının yanından fışkırıveren, budanmayı kabul etmeyen, o fidanı tanıyamazsınız uzun süre. O sizi daha çabuk tanır. Seçili konu etmeyeceğim. Annesiz Kubilay'da süreceksiniz sanırım. Kubilay sana benzemiyor diye karalayamazsın. İyidir, sakindir oğlum. Takıntısız okuyor. Üstelik İngilizceyi ana dili gibi öğrenmekte. Eli ferah dönemimize yetişti Kubilay. Sen de öyle sayılırsın. Olmadık saçmalıklara düşmedi diye yurdunu sevmiyor sayılmaz. Sosyal münasebetleri falan iyi. Tanınmış ailelerin çocuklarıyla dostlukları var. Ankara'da bana, babana övünç veren kişilerin davetlerinde kardeşinden övgüyle söz açılıyor. Yüksek öğrenimi için İngiltere'ye yahut Amerika'ya gönderme olanağını aramamızı söylüyorlar. Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını nihayet oğlumuzdan görüyoruz. O fedakarlık dediğiniz ablamın kocasının ortamıdır. Ah seçilciğim, yavrumu üniversiteyi bitirene dek tutamadık. Annesi yeniden ağlama öncesi hazırlığı içinde. Uçtu, evlendi. Akıllıydı. Yüksek tahsil diploması falan olmalıydı onun da. Hem ne demek enişten? Emine giderek baş veren ezme, hırpalama duygusunun pörsüyüp gülmeye dönüştüğünü seziyor. Enişten bir yana anne, Kubilay'a gelelim. Onun pek beğendiğimiz zekasına, irdelemeyen, ezberleyen bir zekadır bu. Ne size ne başkasına bağlılık duyar erkek kardeşimiz. Üstelik duygusuz. Sakinliği biraz da ondan. Ama kurnaz, düşünmesini değil, koku almasını biliyor. Yurdunu tanımaya gelince, Kubilay için yurt hep coğrafya ya da tarih dersi olarak kalacaktır. Not alınması gereken, tam numarayı sağlayacak dikkati, özeni isteyen okul konularından biridir yurdu. Meslek edindiğinde de her şeyi kullanarak kendini sağlama alacak. Gücenmeyin anne, Kubilay sizin olmak istediğiniz insan olacak. Hatta sayenizde sonradan babamın bile olmak istediği diyebiliriz. Babadır, oğluyla hiç mi konuşmaz? Kişiliğini araştırmaz. Bu yeni türeyen genç adamı yıllarca sonra bir kurgu adam gibi görmekten ürkmeyecek mi? Oğlunuz çağdaş kan içicilerden biri olmaya kesin adaydır. Tabii bunu töresince yapacak. İnsan kılın onu. Sonra sizleri de ağlatacaktır, unutmayın. Babasına söyleyin, çok mu yaşlandı babam? Oysa Erzurum'da güzel icral öğretmenin bile beğenebileceğini sanıyordunuz Selahattin Kozlu hocayı. Annesi acıklı tutumundan birden toparlanıp çıkamamışça, hangi iclalmiş bu? Sesi diriliyor Emine'nin tokat gibi. Bilirsiniz anne iclal öğretmeni, hani şu evli bir erkekle Ankara'da basılan. Annesini boyalarının bile engelleyemediği bir solukluk kaplıyordu. Ardından kanın basıncı alnında kıpkızıl, bağırmaya yönelen iki yanak kası sönüveriyor. Dudaklarının titremesi, gözlerde bir dağılma son yıllarda yaşlılıktan ötürü gelişen yakını görme bozukluğu saydam bir sarılıkla gerili sanki bakışlarında. Emine'ye yaklaşıyor. Sesi pürüzlü. Onur kırgınlığı ağlamayla bağırma arası bir sese dönüşüyor annesinde. Nereden duydun bunları sen? Nereden? Kim anlattı sana utanmadan? Sizler. Siz büyükler anlattınız ya anne. Ben köşede unutulmuş ders çalışırken ortanca çocuğunuzu önemsemeyip konuşurdunuz ya. Küçük bir insanı gözünüzü hırs bürümüş aşağılamayla beyninizden atmaya çalıştığınız yetişkin bir diğer insanı çekiştirme oburluğuyla unutuyordunuz. Bakışlarınız bana takıldığında dikenleşip titrerdi. Büyüklerimizin iç yoksulluğu dolu, çürük evlerenlerine el yordamıyla da olsa yaklaşım deneyine girdiğimi sezebileceğinizi umardım. Hiçbir gün korktuğum olmadı. Çocuklar sizin yoğuracağınız hamurunuzdu değil mi? Ne bilirlerdi ki değil mi? Anlamasam da dinlerdim sizleri. Sözleriniz yıllarca belleğime yer etti. Büyüdükçe her sözcük anlamını kazandı. İclal öğretmenin, Saide öğretmenin güzel, sakin, acılı insan yüzleri capcanlı kakıldı içime. Siz Kubilay'ı çıkarlarını açık bencil yetiştirdiniz. Başkalarının yanlışlarında amansız yargılayıcı, kendi yanlışında geçiştirici, açıklamalar buluverecek bir kişiliktir verdiğiniz ona. Kubilay dedim ya, size yaşlılığın verdiği aldırmazlığı bile bir gün parçalayıp sarsacaktır. Bu benim kırmama da hiç benzemeyecektir. İclal öğretmene gelince, sus! Annesinin çenesi göğsüne düşmüş, başı kaslarından boşalmış gibi titremeye başlamıştı. Acıklı görünüşünü ipek bluzunun altındaki korsenin kıpırdaması sardığı gövdesinin katılığı gülünçleştiriyor. Emine öfkeden bıkkınlığa geçivermiş. Annesiyle epeydir günlük konuşmaların dışına kaymamaya dikkat ederken engelleyemediği ataklarıyla tartışmaya girivermişti. Annesiyle babasının sorularına iyidir, yok canım, sahi mi, olur, geldiğimde getiririm gibisine karşılıklar veriyordu. Son yıllarda sözlerindeki uzaklığı silmek için de arasız gülümsüyordu. Bazen üstelenince yıkılıveren dayanması aralarına öfkeden tiksintiye, acımasız yargılamalara varan bu tartışmalara yol açıyordu. Neyse diyor annesine, neyse kapayalım. Öyle diyor annesi, cahilliğin cesareti hoş görülmelidir. Sözcüklerinde sesiyle vurguladığı ağırbaşlılık uzlaşmadan çok kızından çekindiğini belirten anlamdaydı. Barışçı tutumu daha yılgın göstermişti annesine Emine'ye. Artık gitmesi gerekiyor. Yeni öğütlerde bulunup yatışarak çıkma saati yakın. Peki anne. Sen kolay sanıyorsun kızım. Yeniden konuşuyor annesi. Gitmekten caymıştı demek. Emine'nin havada kalan peki anne deyişinin bunda etkisi var kuşkusuz. Annesinin sesi epeydir içtiği Amerikan sigaralarının etkisiyle pürüzlü, basıktı. Aileyi, çocuklarımı bir arada tutmaya çalıştığım yıllarda çektiğim acıları sizlerle paylaşamazdım ki. Küçüktünüz. Kolay sanıyorsun şimdi. İclal öğretmeni örnek mi alaydım kendime? Beni o yarı bunak anneannen mi destekleyecekti? Yoksa düşler içinde yaşayan melankolik teyzen mi? Yoksa yakışıklılığıyla çevresini etkileyen, göstermelik, yumuşak başlılığından ötürü evini anında unutan baban mı? Babanı sana anlatmayı yersiz buluyorum. Belleğin, şaşmaz dikkatin tespitler yapmıştır. Bir erkekle kadının karı koca olduktan sonraki geçen yıllarında kadına düşen ezilme payının, ileride tanıyanlarca müteahhim kadındı dedikleri eşi ortaya çıkardığını unutma. Ya da tam tersi olup ne kadar iyi kadındır, başına vur lokmasını ağzından al dedikleri. Ben ilkini seçtim. Babanı sevdiğimde ikimiz de gençtik, başkaydık. Yıllar geçince uygunu neyse o yapılıyor. Kural dışı kalmak ailemizde neyi kurtarırdı? Yok Emine, sandığın gibi değil. Bugünkü varlığımızı eniştene değil bana borçlusunuz. Seçili bıraksaydık ne okuyacaktı ne bir şey. Subay macerası onu yarı çılgına çevirmişti. Anneanneniz budaladır. Ne olur efendim, kızın gönlü kimi severse dirlik olur diye konuşan bir ihtiyar. Ihlamur Kasrı'nın geçirdiği dönemleri unutup unutup yeniden anlatan, Sultan Reşat'ın Cuma Divanı'nda serptiği paraları hala toplayan müzelik biri. Bense bir cumhuriyet öğretmeniyim. Babanıza aşıktım. Anneanneniz söylemiştir size. Bilirim hiç dili durmaz. Aşıktım evet. Çünkü saklamak için neden kalmadı artık. Okulda yatakhanede geceler boyu hülyalara, hayallere dalardık. Genç öğretmenlerin çoğunluğu gibiydik biz de. Ülkücüydük, evlendik. Anadolu'ya gidip küçük bir ev, küçük bir mutlulukla yetinmek için çalışmaya başladık. Önemli olan insanlarımıza yararlı olmaktı. Birçok değişik yerlere atandık. İlçeler, iller, hatta köyler. Baban da başlarda tutkuluydu. Yapacak çok şey var Nüveyre, diyordu. Günlerce bizi yabancılayan bakışlarla dolu yorgun çocuk yüzlerini izliyorduk. Her çocuğu kendi yavrumuz sayıp iyilikler düşünüyorduk. Ne oldu sanıyorsun sonunda? Kuşkuyla bakmaya başladılar bize. Orta Anadolu'daki ilçelerden birinde anca 6 ay kalabildik. Körüklü pantolon giyen alabroz saçlı kaymakam babanı çağırtıp ''Kardeşim Selahattin Bey, bence program dışı teşebbüslerinizi kısın. Marif vekaletinin uygundur dediğinden ötesine geçmek bilmem ki.'' demişti. Pek bir şey de yapmıyorduk aslında. Geçim zorunda olup da okuyamayan, çalışan çocukların durumlarını falan araştırıp yardımcı olabilecek makamlara duyurmayı istiyorduk. Biz de durulup, cayıp, öteki öğretmenlere katıldık. Çatışmalar bitti, dostlar edindik. Anadolu insanıysa hiç de sizlerin sandığınız saflıkta değildir. Bizler ne desek inanmazlıkla dinliyorlardı. Dağ köylerinden çocuk toplamaya gittiğimizde bunların çoğu da köy enstitülerine seçiliyordu. Kavruk, koca koca kemikli bir adam çıktı karşımıza. Ardında köyün olanca insanı. Kadınlarsa ortada yok. Üstelik kaçı göçü olmayan bir köymüş, ebe söylemişti. Gören de sanır ki istilacıyız da başka bir milletteniz. Kararmış yüzleriyle düşman düşman bakıyorlar bize. Anlattık. Her aileden hiç olmazsa bir çocuk istedik. Çocuklarının ileride ne yapabileceklerini uzun uzun söyledik. Gülmeyen yüzlere durmadan gülümsedik. Burnumuzu ekşiten gübre, çocuk kakası, çukurlara birikmiş insan pisliği kokularını duymamışça gülümsedik. Aramızdaki farkı görmeliydin. Alttan alarak, neredeyse okşayarak rızalarını almaya çabalıyorduk. Oysa hükümet bizdik orada. Her istediğimizi yapabilirdik, hiç karşı koyamazlardı. Evlilikleri resmi değildi. Çocuklar devlet kayıtlarına bile geçmemişti. Elimizi kolumuzu bağlayan da buydu. Saklıyorlardı bizden, ispat edemiyorduk. 10. kez çocuklarının okumuş, eli ekmek tutan adamlar olabileceklerini, devletin aylıklı memuru olabileceklerini anlattık. Koca kemikli, gözünün teki akmış, karşılayıcı adamın 8 çocuğu varmış. Tın etmeden dinledi bizleri. Sonra topraktan açılan deliğe doğru seslendi. ''Birini sağ züre!'' diye. Yarı karanlıktan çipil, gözleri sıskalıktan pörtmüş, karnı şiş, donsuz bir çocuk çıktı. ''Seni mi koyverdi anan Ebu Bekir?'' dedi adam. ''Demek ki kurt olmaya seni salacağız okumuşların içine. Böylesi bir nankörlüğü aklın alıyor mu?'' Hepimiz şaşırdık. Ebe Hanım olanlara ilgisizdi. Dayanamadım. ''Niçin kurt olacakmış çocuğun?'' dedim. ''Kurt olur, kurt olur hanım!'' dedi. ''Okur eden buraları soyunu bilip tanıyamaz artık. Kalan 7'si yeter. Öleni de olur ya, suyumuz çekilmedi, dölümüz sürer. İşte senin halkımız salkımız dediğin Anadolu köylün böyledir. Şimdi beni İclal öğretmeni kıskanmakla suçluyorsun. Dişimle tırnağımla kurduğum, savunduğum şeyleri bir anda yıkabilecek ten güzelliğini falan hoş göreyim istiyorsun. Anne, yanılmışsam söyleyin. Ben suçlamak değil, anlamak isterim. Üstelik bütün o öteki öğretmen arkadaşlarınızı da anlamaktır isteğim. Onu hep birlikte yok edici bir kesinlikle yargıladınız. İclal öğretmenin suçunun karşı koyduğu şeylerden değil de kendisinde olduğunu birlikte kanıtlamaya çalıştınız, öyle değil mi? Annesi başını kaldırıyor. Emine'den kaçırdığı gözleri duvarlara çakılı 3 suntaya iliştirilmiş resimler dizisinde geziyor. Bunlar Emine'nin çeşitli dergilerden, gazetelerden kesip derlediği fotoğraflar, haber başlıklarıyla büyük boy afişler. Birinde Vietnamlı bir savaş tutuklusunun ensesine silahını dayamış Amerikan eri var. Adam gülümseyerek objektife bakındığından herkese dönük bir gülüş oluyor bu. Asyalı'nın diri, genç ensesindeki silahın itişiyle hafif öne eğik başında gözleri kapkara ışıyor. Dudaklarında sanki katıla kalmış bir soluk. İri puntolarla dizili yazı okunuyor. Hepsi de ölecek yaştaydılar. Lyndon B. Johnson. Altta 3 uzak doğulu çocuk yüzü. Bir pirinç tarlasının bölüntülü batağına bakıyor. Çizgilerinin bebeksi gerginliği, dudaklarındaki saf bükülüş çekik bakışlarını kısan ciddiyetle aykırı bir toplam oluyor. 2 uçak resminin kuyruk bölümlerine sonradan çizilmiş gamalı haçlar var. B-12'ler bunlar. Ötedeki afişlerde uçakların üstüne asılmış büyük resimde kolundaki gamalı haç kızıla boyalı, şarlı bıyıklı Hitler ağzı alabildiğine açık duruyor. açıklıktan uzanan resimli roman balonuna "How how und how how how" yazılmış. Sonra Che Guevara görülüyor bir afişte. Başında küçük yıldızlı beresi, gömlek yakası açıklığını dolduran sakalı, bağışlayan dost gülüşüyle altında "Patria o Muerte" yazılı Vietnam'a gitmemekte direnen iki genç Amerikalının fotoğrafı, yine resimli roman tekniğiyle konuşturulmuş sarı uzun saçlısı "They were too young to die" diyor. "What we are doing in Vietnam" diyense Steinbeck'in kişilerini anımsatıyor. Sardalya sokağı ya da yukarı mahalleden biri gibi. Kaliforniya'nın sıcağını yemiş bir portakal toplayıcısı sanki. Zengin batıya çığlık çığlığa at süren serüvenci dedelerinden kalma hiçbir şey taşımıyor yüzünde. Güneydoğu Anadolu'nun poşusuna sarılmış suskun adamları, ak kağıt üstüne basılmış dimdik kesin kara lekeler gibi. Güney sınırlarını geçip dönerken ki toprağın basılacak sağlam yanını arayan dikkatleri kaşlarının altında sipsivri. Adamların yalımsız esmerliğini, dibinde duran entarileri yamadan oluşan iki küçük oğlan çocuğunun anısız duru gülüşleri şenlendiriveriyor. Ho Chi Minh'in bir Orta Asya bilgesi sabrını taşıyan porselenimsi saydamlıkta uçucu gülüşü ayrı bir resimde. Şakaklarından yanak kemiklerine doğru giderek çekilen bir zayıflık bu. Olmasaydı kışın soğuğu, kederi, olmazdı baharın sıcağı, parlaklığı. Felaket de öylece sertleştirdi beni ve kafamı, çeliğe su verircesine. HCM diye dizeler var. Tel tel dağılan seyrek ak sakalların düğmeleri vurulmuş yalın giyiminin üstündeki çizgi çizgi inişleri, ipek ve baharat yollarının en çok işlediği zamanlardaki zengin kervanların İngiliz saraylarına sunmak için seçtiği eşsiz bir estamp görünümünde. Ho Chi Minh'in yüzündeki görünüm dalgın, uzak yine de etkili aydınlık. 6. filonun İzmir'de protesto edildiğini bildiren gazete başlığının altında, "Bırakın da sevgili vatanıma son bir defa bakayım." Nguyen Van Troy yazısını süsleyen bir çift göz var. Bağımsız Türkiye boydan boya uzayan kağıtta okunuyor. Onu Haydar'la kocaman kocaman yazmışlardı. Yazılarının yanında ünlü bir Fransız oyuncusunun fotoğrafı var. Bu Atakan'ın onlara armağanı. Gerard Philip Caligula'yı oynarken diye belirtmiş Atakan altında. Öylesine uzadı ki bahar, bütün kış sürdü. P. Neruda'nın dizeleri bir diri dokunuş gibi okunur okunmaz. Dikdörtgen bir gazete küpüründe kadın kürklerine bürünmüş, yorgun, taras taras iki adam alabildiğine gülüyorlar. Resim alt yazısında, "Dün gece yakalanan hırsızlar, açlıktan çaldık vallahi abi, kadınlar canlarının kıymetini biliyorlar, of be ne kürk mantı amma ıstırmış" demişlerdir. Fotoğrafta hırsızlar çalınma mallarla karakolda görünüyorlar. Türkiye'nin siyasi haritasının ortasına bir işçi ve köylü fotoğrafı iliştirilmiş. Ayrı yerlerden kesilip alınmış iki adamın şaşılası ortak özelliği yüzlerinde okunuyor. Ağır çalışmanın, zor koşulların derin çizgileri, gözlerdeki bakış benzerliği, gülüşlerindeki rahatlık. Afrika Asya haritaları camlara yakın kitaplığın arasına asılmış. Afrika'nınki fiziki. Boşluğu basıveren yeşiller gölgeli, diri boyanmış. Afrika haritasının yanına iğnelenmiş, ince uzun boylu, Avrupalı giyimli, kara genç adam şapkasını kaldırmış. Dişleri sentetik bir aklıkta, öylesine belirgin. Uçağın merdivenlerinden yurdu Kongo'ya yolladığı selamı alacak halkı hemen oradaymışça kıvançlı yüzü. Haritayla kara derili, Avrupa giyimli adamın bitimine Afrika'nın paha biçilmez doğa zenginliklerini sayıya vuran bir istatistik asılmış. Onun yanında başka bir kara derilinin resmi görünüyor. Altında adamın görkemli adı, Amilcar Cabral. Solup sörpmüş bir demet kokinanın yanında annesinin geçen yıl armağan ettiği kuru çiçek, diken hatta enginar, buğday başakları uygulamasından oluşan solgun soylu renklerle yığılı demetin vazosu var. Kitapların önünde duran bir fotoğrafta üçlü asker dizisi hemen göz alıyor. Gözlerinin açık rengi, palaskasının sıkılığında gövdesinin düzgünlüğü belirgin öndeki genç subayın, hemen ardında duran topluca adam da onunla aynı noktaya bakıyor. Üçüncüsü başından kalpağını çıkarmış olansa ayaklı bir dürbünün dibine serilmiş haritayı izliyor. İyice bakılınca fotoğrafın ucundaki kara lekenin ayakları dolaklı bir nefer olduğu anlaşılabilirdi. "Atatürk mü bu?" demişti annesi. "Hiç görmemiştim bu fotoğrafını." Evet, İstiklal Savaşı'nın eşsiz güzellikteki fotoğraflarından biridir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'in resmi. Görmemişsinizdir, bilinenler çoğunluk S. Süreyya imzasıyla büyütülüp renklendirilmiş fotoğraflarıdır. Çevresini iyice taradığına inanmış gibi genişçe bir soluk alıp, ''Ne olacak böyle?'' demişti annesi. Her gelişimde resimlerin, yazıların sayısı artıyor. Garip bir dershaneye benziyor burası. Ne işinize yarayacak bunları durmadan görmek? Emine sıkılıveriyor. Açıklama yapmayı gereksiz buluyor. Deminki suçlama yerme isteğini yitirip alaylı. Evet, dershanemiz oldukça tuhaftır sizler için. Arada bir yerli malı haftası da yapıyoruz. Damlaya damlaya göl olur. Yerli giy, yerli kullan gibi. Annesi toparlanıyor. Sizlere öğretilenlerin hepsi yararlıdır diyor. Sloganları beğenmemekle iş mi yaptığınızı sanıyorsunuz? Gerekli vatandaşlar nasıl yetiştirilecek başka türlü? Yararları açık. Bir öğretmenin görevi yurdunun çocuklarından ulusuna bağlı büyükler çıkarabilmektir. Namuslu yiğit insanlar yetiştirmektir. Hangi namus anlayışıyla? Kimlerden yana yarar birikimi yaparak? Yine karşı karşıyalar. Ana da kız da dikkatli. İcler öğretmen Emine'den yana sanki. Hala karlı Erzurum'da zedelenmemiş altınsı kumrallığıyla, dağılmamış vücut çizgileriyle, okşayıcı kahverengilerine bürünmüş gidip geliyor. Külleri görünmeyecek denli kor çekilmiş güzel bir pirinç mangalın başında, bulaşık yıkamaktan, odun taşımaktan gerilmiş derisiyle bile güvercin kanadı dokunuşlu ellerini ısıtıyor. O mangal, babasının az bulunur bir işçiliktir diye getirdiği pirinç mangalın eşidir. Anne diyor, düşünmeniz gerek. Dershanelerimizi kendimiz hazırlamak zorunda kalıyorsak, bu büyüklerimizin sandıkları kadar başarılı olmadıklarını gösterir. Sizle icler öğretmeni konuşuyorduk, yarıda kaldı. İcler öğretmen kendi bireysel suçlarını içtimai yanlışlara yükleyecek kadar kurnazsa, bizim onu tenkit etmemizi hem sen hem o kabul edeceksiniz. Nüveyre öğretmendir şimdi annesi. Öztürkçe sözcüklerle giriştiği alıştırma temrinleri etkisini yitiriyor. Erzurum'un İvecen, zekası kurnazlıkla yer değiştiren genç kadın giderek belirmekte. Sanmıyorum anne. İçtimai dediğiniz şeyler insanların koyduğu yasalar değil mi? Bunların neden ve kimler çıkarına getirildiğini iyice düşünürsek, icler öğretmen işi sizlerin çabuğa gönüllü yargınızı çürütecek karışık bir olay olarak çıkar karşımıza. Arkadaşlar, topluluğunuzun ona duyduğu öfke yıllardır beni düşündürmüştür. Ama nedenlerini şimdi biliyorum. ''Siz de biliyor musunuz?'' diyeydi sorup durmam. Annesi doğrulmuş çantasını almıştı bile. Emine'ye bırakacağı parayı verme anının olanca tadını duyabilmek için odada dolanıp sonra koltuğun tutamaklarında gezdiriyor parmaklarını. Bunlar Erzurum'dan kalma eşyalardan. Yolunmuş kadifelerine keten basma geçirilmiş, pek oturan da yok. Arkadaşlarla toplanıldığında çoğunluk yere dağılırlar. Tartışmaların, okumaların, umudun, cesaretin bayramlaştığı sıcak diri gecelerdir onlar. Annesi kapıcının karısından aldığı temizlik raporunu denetlercesine, perdelerin uçlarına değin sürdürüyor araştırmasını. Kızının sözlerindeki, başına o garip sarsıntıyı veren nedenleri hiçleyerek gerilip dikleşiyor.